Ayrım 6. Yıkanmak istiyorum. Suna Aras. Sayfa 99. Sevim. Onunla önce Taksim'de bir parkta buluştuk. Aracımız Nuray'dı. Nuray bizi tanıştırdıktan sonra gitmişti. Nuray sözünü tutmuştu ve bu çalışmayı çok önemsiyordu. Sürekli ilgileniyor, çok emek veriyordu. Kaç defa vazgeçecek oldum, bunu yapamazsın diye dikildi karşıma. Sevim üzerine kot pantolon ve siyah kolu kısa bir bluz giymişti. Saçları kısa ve jöleliydi. Gözlerinde güneş gözlüğü vardı. Uzun boylu ve hafif tombul olan Sevim, hırçın diyebileceğim kadar huzursuz görünüyordu. Çaylarımızı içip tostlarımızı yedik. Tostun içindeki kaşarı iki parmağıyla çeke uzata, didiştire didiştire yemişti. Bu süre içinde aramızdaki konuşma 5-10 kelimeyi geçmemişti. Hiç yüzüme bakmıyordu. Sanki birini bekliyormuş gibi bir hali vardı. Gözlerinin hareketliliği bütün bedenine yansımış, oturduğu yerde huzursuz bir şekilde kıpırdanıp duruyordu. Bir ara dayanamayarak, "Birisini mi bekliyorsunuz?" dedim. Gözlerini aceleyle çevrede dolaştırarak, "Kimseyi beklemiyorum." diyerek ayağa kalktı. Bir daha oturdu. Sağ ayağındaki pabucu her iki dakikada bir çıkarıp bir daha giyiyordu. Gerginliği bana da geçmişti. O gün kendisiyle konuşamayacağımı hissediyordum. İkinci çaylarımızı içerken, "Söyleşiyi benim evimde yapabilir miyiz? Davet etsem bana gelebilir misiniz?" dedim. Güneş gözlüklerini çıkararak masanın üzerine bırakıp hemen aldı. Kuşkulu iri ela gözlerini hızla yüzümden geçirerek "Neden?" dedi. "Burası çok kalabalık." dedim. "Etrafta dikkatimizi dağıtacak bir sürü şey var. Daha sakin bir ortamda konuşursak iyi olur. Önerimin bir nedeni de sana Azerilere özgü kendi ellerimle yaptığım yemeklerden ikram etmek istiyorum. Kabul edersen mutlu olacağım." dedim. Bir süre yüzümü dikkatle izledikten sonra "Tamam." dedi. "Geldiğim zaman sizi arayarak adresinizi alırım." diye ayağa kalktı. Bir yudum içtiği çayını bırakarak gitmişti. Beni aradığında görüşmemizin üzerinden 9 gün geçmişti. Öğlen yemeğini birlikte yiyecektik. "Nereli olduğunuzu öğrenebilir miyim?" "İç Anadolu desem yeterli mi sizce?" "Nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun. Kaç yaşındasınız?" "Kaç yaşında gösteriyorum?" "Tahminlerim bu konuda pek iyi değil. 40 üzeri diyebilirim ama yine de siz söyleyebilir misiniz?" "37 yaşındayım ama en az 10 yaş daha fazla gösteriyorum. Hayat kıçıyla bakıyor benim gibilere. Yine de sen insaflı davrandın. 50 yaşın üzerinde gösterdiğimi söylüyorlar. Allah aşkına bu konuşmanın bir işe yarayacağını düşünüyor musunuz? Erkeklerin önlerindeki o şeyleri yerlerinde durdukça biz kadınlar bunları yaşayacağız. Bana ne gibi bir yararı dokunacak bu konuşmanın? Bana olan olmuş zaten. Amacımı daha önce de anlatmıştım. Konuşmak istiyorsanız ilk sorumu sorabilir miyim?" "Sorun. Sorun, o güzel yemekler hatırına konuşacağım. Yoksa bana bir faydasının olduğunu düşünmüyorum." "Tecavüze mi uğradınız?" "Tecavüze uğradım." "Kimin tarafından?" "Babam tarafından. Öteki kadınları da babaları mı becermiş? Kitap bittiğinde nasılsa okuyacaksınız. Yalnız size şu kadarını söyleyebilirim. Bu sadece sizin yaşadığınız bir olay değil. Bunu bilmenizi istiyorum. Çalışmalarım ilerledikçe konunun çok ciddi boyutlarda olduğunu üzülerek görüyorum. Bunu yapan üvey babanız mıydı yoksa öz babanız mı?" "Pezevenk öz babamdı. Üvey olsaydı belki bu kadar koymazdı bana." "Babanız tarafından tecavüze uğradığınızda kaç yaşındaydınız?" "13 yaşındaydım. Olay birdenbire mi gelişti yoksa daha önce sizi rahatsız edecek davranışlarda bulunuyor muydu?" "Biz 4 erkek 5 kardeşiz. En büyük çocukları bendim ve tek kızdım. Babam tek kızım diye beni öteki kardeşlerimden farklı tutardı. Beni hep kucağına alıp uyurdu, okşardı, severdi, öperdi. Bazen öyle sıkı sarılırdı ki nefes alamazdım. Önceleri babam beni daha çok seviyor diye mutlu oluyordum. 12 yaşına kadar bir şey anlamadım. Bir gün hiç unutmuyorum, Ramazan ayıydı. Annem sahur için bir şeyler hazırlıyordu. Ben de uyanmıştım. Babam yorganı açarak "Nerede benim kızım?" dedi. Önceleri koşarak yatağına gittiğim babamın artık yanına gitmek istemiyordum. Bir gariplik olduğunu hissediyordum galiba. Yine de istemeye istemeye gittim. Bana sımsıkı sarılmış öpüyordu. Birden bacağıma değen bir şey hissettim. Sert bir şeydi. Elimi o şeye doğru götürerek ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Elim orada öylece kalmıştı. Sanki içimden biri bana bunun doğru bir şey olmadığını söylemişti. Babamın yüzüne baktım. Babam şeyini elime doğru iterek "Bu erkeklerde olur," dedi fısıltıyla. Elim hala orasında öylece duruyordu. Babam biraz daha bana sarılarak "Güzel kızım benim," diye öpüyordu. "Sık onu, sık," diyordu onu elime doğru iterken. Yataktan çıkıp kaçmak istiyordum ama yapamıyordum. Annem öteki odadan bağırarak sofranın hazır olduğunu söyledi. Babam kalkıp yemek yedi, sonra namaz kıldı. Ben öylece yatakta kalmıştım, soluk bile alamıyordum sanki. Kendimi suçlu gibi hissediyordum. Annem gel sen de yemek ye dedi, yemedim. Annem sofrayı toplarken babam gelip namazını kıldı. Annem namaz kılarken babam tekrar yatağa geldi. Ben yatağıma gitmek istedim, babam bırakmadı. Bana sımsıkı sarılmış, gözlerini kapatmıştı. Benim aklım babamın şeyinde kalmıştı. Acaba yine öyle olacak mı diye bütün dikkatimi oraya vermiştim. Babam arkadan sarılmıştı bana. Arada bir kıpırdanarak bana biraz daha sarılıyordu. Yine şeyi sertleşmişti, bunu hissediyordum. Biraz önce dediniz ki babamın yanına gönülsüz gidiyordum. Neden artık gönülsüz gidiyordunuz? Size bu duyguyu yaşatan neydi? Hani o şeyi yapmadan önce neden rahatsız oluyordunuz? Annem erken kalkardı. Annem kalkar kalkmaz babam beni yatağına çağırıyordu. Yatağına gitmemdeki gönülsüzlüğün nedeni de içimde garip bir huzursuzluk vardı. Beni rahatsız eden bir duygu işte, bilmiyorum. Nedenini bilemediğiniz bir duygu. Şeyini elime vermeden önce neden rahatsız olduğumu pek kestiremiyordum. Bu böyle ne kadar sürdü? Tam bir yıl sürdü. Yatağına gitmediğin zaman tepki gösteriyor muydu? Gösteriyordu tabii. Bir de ondan çok korkuyordum. Annemi sık sık döverdi. Karşı çıkarsam beni de döveceğini düşünüyordum. Babanızın size karşı duygularının farklı olduğunu anlıyor muydunuz? Yani bunun bir cinsel istek olduğunu bilincinde miydiniz? Önceleri bir merak sarmıştı beni. Neden beni kucağına alıp sarılınca şeyi sertleşiyor diye. Ama ne kadar merak etsem de bunun iyi bir şey, normal bir şey olmadığını anlıyordum. Ama bu duygunun ne olduğunu anlayamıyordum. Nereden bileyim? Ne televizyon var ne bir şey. İlker bir köydü işte. Artık babamın bana dokunmasını istemiyordum. İçimden bir his bana o yatağa gitme diyordu sanki. Bir gün anneme ben babamla yatmak istemiyorum demiştim. Annem de bana baban seni hepimizden daha çok seviyor. Böyle dediğini duymasın çok kızar diye beni azarlamıştı. Ben de susmuştum. Ama bunun bir cinsel istek olduğunu o zamanlar düşündün mü? Sanmıyorum ya, ama onunla yatmak istemediğime göre demek ki adını koyamasam da bana karşı davranışlarının normal olmadığını hissediyormuşum. Hem cinselliğin ne demek olduğunu bilmiyordum ki, sadece istemiyordum. Okula gitmedin mi? İlkokul 4'e kadar okudum. Sonra babam okuldan aldı beni. Kız çocuğunun gözünün açılması iyi değil diyordu. Hatta bir gün annem bırak da diplomasını alsın dediğinde yine dayak yemişti. Tecavüz olayı nasıl gerçekleşti? Kıştı. Havanın çok soğuk olduğunu hatırlıyorum. Evet, çok soğuktu. Anneannem öldüğü için annem dayımlarda kalıyordu. İki kardeşimi de annem birlikte götürmüştü. En küçük kardeşim evdeydi. Evimiz iki odalıydı. Bir oda konuklara ayrılmıştı. Hepimiz bir odada yatıyorduk. O gün ben kardeşimle aynı yatakta yatıyordum. Kardeşimle yatmamın sebebi biraz da korkumdandı. Sanki ben kardeşimle birlikte yatsam babam beni yatağına çağırmayacak, bana dokunmayacaktı. Bir süre sonra babam yanıma gel dedi. Yataklara yeni girmiştik. Baba ben burada yatmak istiyorum dedim. Bana kızdı. Kalkıp yanına gittim. Beni kucağına çekerek sarıldı. Kalbim küt küt atıyordu. Bir elini başının altına koymuş, bir eliyle de memelerimi seviyordu. Ona arkam dönüktü. Bir ara bütün cesaretimi toplayarak baba bırak yapma dedim. Bir şey yapmıyorum dedi. Hoşuna gitmiyor mu? Seni alıştırıyorum. Bunda günah bir şey yok. Sen de bana sarıl. Hadi kızım sen de bana sarıl diyerek beni kendine doğru çevirdi. Sertleşen şeyine dokunmamı istiyordu. Onu iterek yapma diye ağlamaya başlamıştım. Saçımı çekip yüzüme iki tokat attı. Sertleşmiş şeyini bacaklarımda dolaştırıyordu. Giysimi yukarı doğru çekerek minicik memelerimi yalıyordu. Ben yapma dedikçe o, sen de bana sarıl, sen de bana sarıl, hoşuna gidecek diyordu. Bacaklarımı kendiliğinden birbirine yapıştırmış, sürekli yalvarıp ağlıyordum. Vicdansız beni duymuyordu bile. İyice kendinden geçmişti. Bir ara kardeşime seslendim. Babam elini ağzımın içine soktu. Dilimi iki parmağının arasında eziyordu. Bir eliyle de donumu çıkarmaya çalışıyordu. Donumu çıkardıktan sonra elini çekip ağzını ağzıma kapattı. Dilimi ağzına almış öyle emiyordu ki kopacağını sanıyordum. Ne zaman soyulmuştu bilmiyorum ama onun çıplak olduğunu o an anladım. Sıktığım bacaklarımı açmış arasına girmişti. İnanın büyük bir zevkle yapıyordu. İşi bittikten sonra bile yanından kalkmama müsaade etmedi. Dilim öylesine acıyordu ki başka bir şeyin acısını duymamıştım. Kimseye söylememen için seni tehdit etti mi? Biraz sabırlı olursanız anlatacağım. Sabaha kadar kucağında ağladım. Ama o bir süre sonra uyumuştu. Ortalık hafiften aydınlanmaya başlamıştı, uyandı. Kalkıp yüzüme baktığında uyuyor numarası yapıyordum. Beni kucağına çekerek eteğimi belime kadar arkadan açtı. Arkadan içime girerek bir kez daha o işi yaptı. Yaparken zevkten çıldırıyordu. Hiç sesimi çıkarmamıştım. Dilim şişmiş, sanki ağzıma sığmıyordu. Dilime dokunmasın diye işi bitene kadar uyuyor numarası yaptım. Sonra beni itekleyerek altındaki gömleği aldı. Gömleğini ne zaman oraya koymuştu bilmiyorum. Kapıdan çıkarken altımdan neyi aldığını merak edip baktığımda gömleği olduğunu görmüştüm. Yani her şeyi planlamıştı. Yatakta iz kalsın istemiyordu. Sonradan baktım ki gömleğini yıkayıp asmış. Bunu yapan benim öz babamdı. Anlıyor musunuz? Öz babamdı. Bu kadar açık konuştuğum için kusura bakmayın. Kulağıma söylediklerini, bana yaptığı şeylerin hepsini anlatmıyorum. Daha doğrusu anlatamıyorum. Şu halimle bugün bile yüzüm kızarıyor. Utanıyorum, anlıyor musunuz? Utanıyorum. Öyle çok acı çekiyorum ki ne desem, ne yapsam, yaşadıklarımı, o acıyı anlatamam. Bunu bana nasıl yaptı? Nasıl? Bir baba kızına nasıl böyle bir şey yapar? Biraz ara verelim mi? Verebiliriz. Hatta çay içelim. Sigarayla iyi gelir. 2 saat sonra. Babanızın olayı kimseyi anlatmamanız için sizi tehdit edip etmediğini sormuştum. Kimseyi anlatmayasınız diye tehdit etti mi? Annem dayımlarda 10 gün kadar kalmıştı. Bu 10 gün içinde ben babamın resmen karısıydım. Her gece 2 defa, bazen de gündüzleri beni misafir odasına, ahıra götürerek o işi yapıyordu. Benim hayatımda babamın korkusu dışında bir şey kalmamıştı. 3 gün dilimin acısından ve şişliğinden zorlukla konuşabilmiştim. Annemin gelmesine 2 gün kala babam benimle durumumuz üzerine ilk defa konuştu. O ana kadar sanki her şey çok normalmiş gibi hareket ediyordu. Ben ona annem olmuştum. Yalnız bana annemden iyi davranıyordu. Ama kimseyle görüşmemem için sürekli kolluyordu. Bir akşam yatakta 2 gün sonra annen gelecek dedi. Sakın bundan ona söz etme. Söylersen onu öldürmek zorunda kalırım. Çünkü o çok cahildir, bizi anlamaz. Ben sana kötü bir şey yapmadım. Zaten başka bir erkekle yapacağın şeyi önce benimle yaptın. Sen benim canım kızımsın. Kötü bir şey olsa sana yapar mıyım gibilerinden bir şeyler söyledi. Ardından da aniden yüzümden tutup ağzımı açtı. Şu dilini koparırım diyerek yüzüme parmaklarını geçirdi. Ben sana kötü bir şey yapmıyorum diyerek kötü olmayan şeyi yapmaya başladı. Sürekli beni kolluyordu dedin. Herhangi bir yerde çalışmıyor muydu? Geçimimizi tarım hayvancılıktan sağlıyorduk. Mevsim kıştı ve babam sürekli evdeydi. Anneni veya başka birini anlatmadın mı? Hayır, anlatmadım. Daha doğrusu anlatamadım. Sen anlattığım 2. kişisin. İkimizi buluşturan arkadaşının dışında kimse bilmiyor. O arkadaşım bile olayı bu kadar ayrıntılı bilmiyor. İlk defa sizinle ayrıntılı bir şekilde konuşuyorum. Neden anlatamadınız? Çok utandım. Hala utanıyorum. Orospuluk yapmak bile beni bu kadar utandırmıyor. Evet, hayatımı, kendimi, etimi satarak kazanıyorum. Bak, bunu hiç utanmadan söylüyorum. Ama babam beni becerdi demek hep zor geldi bana. Zor geliyor. Anneme anlatmam mümkün değildi. Bu onun ölümü olurdu. Sahiden onu öldürürdü. Zaten babam bana tecavüz ettiği o günden sonra annemi her gün dövüyordu. Sanki babam döve döve onu öldürmek istiyordu. Bu ne kadar böyle devam etti? 2 yıl devam etti. Babam her fırsatta üstüme tüniyordu. Biri görecek, anlayacaklar diye ödüm kopuyordu. Çünkü nerede aklına esse orada yapıyordu. Bahçe, ahır, tarla fark etmiyordu. Benim yanından hiç ayırmıyordu. Kızı olduğum için kimsenin aklına kötü bir şey gelmiyordu. Evden kaçana kadar bu böylece sürüp gitti. Bir şeyi merak ediyorum. Diyelim ki babanızdan hamile kaldınız. Size ne yapardı? Hiç bunu düşündünüz mü? Kesin beni öldürüp bir yere gömerdi. Babam orucunu tutan, namazını kılan bir adamdı. Çevresinde kendi halinde iyi bir insan olarak biliniyordu. Bunun açığa çıkmasını istemezdi. En iyi çözüm de beni öldürmesi olurdu. İnsanlar da benim kaçtığımı veya kayıp olduğumu düşünürdü. Ya da kimin öldürdüğü belli olmazdı, bilmiyorum. Anlıyorum. Biraz önce evden kaçtığınızı söylediniz. Nasıl kaçtınız, kaçmak için parayı nasıl ve nereden buldunuz? O gece babam evde yoktu. Babası hastalandığı için onun yanına gitmişti. Uzun süredir kaçma planları yapıyordum ama bir türlü fırsat bulamıyordum. Kaçtığım an yakalanmamam gerekiyordu. Yakalandığım an bir daha babamdan kurtulmam mümkün olmazdı. Babamın parasını sakladığı yeri öğrenmiştim. Annemin 7 tane altınının yerini zaten biliyordum. Gece kalkarak altınlarla parayı aldım. Annemle kardeşlerim uyuyorlardı. Zavallı annemin uzun uzun yüzüne baktım, kardeşlerimi öptüm. Annemi korkumdan öpemedim uyanır diye. Hava alacakaranlıkken evden çıktım. Tarlalardan, bahçelerden geçerek ana yola çıktım. Bir kamyon şoförü beni görür görmez durdu. Adam evden kaçtığımı anlamıştı. İstanbul'a gidiyorum dedi. Beni de götür diye ağladım. İstanbul'a gidiyorsan atla dedi. İstanbul'un sadece adını duymuştum. Büyük bir şehir olduğunu söylüyorlardı. Ben de zaten büyük bir yere gidip izimi silmek istiyordum. Benim için nerede olmam, kiminle olmam, başıma neler geleceği, ne yapacağım artık önemli değildi. Yeter ki babam olmasın, yeter ki o bana dokunamasın, yeter ki onun yüzünü bir daha görmeyeyim. Şoför iyi bir adama benziyordu. Yol boyu kendisi yemek yedikçe bana da yemek söylemişti. İstanbul'a geldiğimizde nereye gideceğimi sordu. Burada kimsem yok, bilmiyorum deyince beni evine götürdü. Karısı bir yıl önce ölmüş, iki çocuğunu annesi bakıyormuş. Öyle demişti bana. İyi de olsa erkek değil mi? En iyisinin Allah belasını versin. Eve gelir gelmez beni altına aldı. Kız olmadığımı anlayınca yüzüme bir tokat atarak tükürdü. Demek kendini deldirdiğin için evden kaçtın dedi. Üç defa üst üste yüzüme bir daha tükürdü. Bir gün beni konuşturmadı ama sonra genelde iyi davranıyordu. Bir yıla yakın o adamda kaldım. Bir yıl boyunca karın tokluğuna ona kadınlık yaptım. Bir gün bana ben evleniyorum, başının çaresine baksan iyi olur dedi. İki gün sonra onun evde olmadığı bir saatte evden ayrıldım. Böylece sokaklara düştüm. Başıma olmadık şeyler geldi. Her türlü insanla karşılaştım. Bugüne kadar da değişen bir şey olmadı. Yaşıyorum işte. Yaşamak buysa yaşıyorum. Neden hala yaşadığımı bile bilmiyorum. Her gün birkaç defa sahiden değer mi diye soruyorum kendime. Hiçbir erkeği sevemedim. Bana elini süren her erkek babamdır çünkü. Onun kokusudur, onun nefesidir. Kulağıma fısıldayan her ses onun o aşağılık utanmaz sesidir. Bir kez bile orgazm olamadım. Birazcık hoşlandığım bir erkek bile bana dokununca babam oluyor. Hayatımda iyi olan ne var? Sahiden ben neden yaşıyorum? İstemediğim hayatı, bana utançtan ve acıdan başka bir şey vermeyen bu hayatı neden yaşıyorum? Çünkü hayat yaşamak için vardır. Güzeli, çirkini, acısı, tatlısıyla hayat budur işte. Hayat ilk soluktan son soluğa kadar bir kavgadır. Her insanın kavgası onun hayatıdır. Bu kavgayı kazanmak istemeseydin şu an burada benimle birlikte olmazdın, öyle değil mi? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bundan sonra hayattan ne kazanacağım? Bu düşündüğünüz kadar kolay değil. Ben anlatırken siz renkten renge girdiniz. Bunun kolay yenilir yutulur, unutulur bir şey olmadığını siz de biliyorsunuz. Ama yine de yaşa diyorsunuz. İsterseniz sokağa çıkıp ben orospuyum, ben kendimi satıyorum diye bağırabilirim. Bu beni o kadar yaralamaz. Alıştım artık horlanmaya. Ama babam beni becerdi demek gücüme gidiyor. Bunu kendime bile söylemek öldürüyor beni. Evden kaçtığımda 16 yaşındaydım, şimdi 37 yaşındayım. Neden bunca yıl bana hiçbir şeyi unutturmadı? Unutturamadı. İçimdeki bu yarayla kendimi satarak ne kazanacağım hayattan? Ben hayatın en başındayken kaybedenlerdenim. Bunu bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Bakın o kadar cahil değilim. Ben hayatın okulunu okuyorum. O yaşatarak öğreten bir okuldur. O kaç yıl okuduktan sonra diploma veren okullara benzemez. Benim hayatımın okulu bana her gün bir diploma veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yine de yaşıyorum işte. Yaşamınızın çok zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Sokaklarda her türlü insanla, onların istediği zaman onlarla birlikte olmak kolay değil. Bu zor hayatın içinde başka tecavüz olayı yaşadınız mı? Çok komiksiniz vallahi. Bizim gibi her insanın her anı taciz ve tecavüz doludur. Babamdan sonra sokaklara düştükten sonra tam 7 defa tecavüze uğradım. Tacizlerin sayısını bile bilmiyorum. Size belki garip gelecek ama hiçbir tecavüz olayı babamınki kadar yıkıp yaralamadı beni. Her tecavüze uğradığımda babam oluyordu üstümdeki. Zaten yaşadığım her olay onun yüzünden değil mi? Babam yaptıktan sonra elin oğlu haydi haydi yapar. Bunda anlaşılmayacak ne var? Erkek değil mi hepsi? Allah hepsinin belasını versin. Yaşadığınız tecavüz olaylarını anlatabilir misiniz? Ama istiyorsanız. En önemlisini anlattım ya, onların fazla önemi yok ki. El oğludur, yapar. Ben sadece babama anlatayım diye geldim, siz bütün hayatımı anlatmamı istiyorsunuz. İyi bir insana benziyorsunuz ama yine de yazarlara güven olmuyor işte. İsteklerinizin sonu gelmiyor. İstemiyorsanız anlatmayabilirsiniz. Yalnız her tecavüz olayı kim yaparsa yapsın önemlidir. İster bir tanıdık olur, ister bir yabancı, suç suçtur. Tecavüze uğrayan kadın ister bir sokak kadını olur, ister bir ev kadını, ister bir rahibe, hiçbir şey fark etmez. Bu işlenilen suçu hafifletemez. Eloğlu istediği her şeyi yapamaz. Bunu normal karşılayamazsınız. Sanırım babanız tarafından size yaşatılan acı o kadar ağır gelmiş ki öteki yaşadıklarınız onun gölgesinde kaldığı için hafif olduğunu düşündürmüş size. Onun için siz de yeterince acı vermediğini düşünerek önemsemez görüyorsunuz. Tecavüz bir suçtur. Bu suçun ağırı hafifi yoktur. Azı çoğu yoktur. Kim yaparsa yapsın, hangi şartlarda olursa olsun tecavüz insanlık suçudur. Tam da yüreğimi okudunuz. Babamın yaşattığı acının üzerine yaşadığım hiçbir acı geçemedi. Bu doğrudur. Öteki yaşadıklarım belki de bu yüzden bana o kadar koymadı. Aslında biliyor musunuz, bu doğru değil. Yaşadığım her tecavüz olayından sonra erkeklerden biraz daha nefret ettim. Şimdi düşünüyorum da, önemli olmasa nefret etmezdim. Sizin dediğiniz olsun, anlatacağım. Ha birini anlatmışım, ha hepsini. Benim için artık bir önemi yoktur. Umarım sizi üzmedim. Biraz soluk almanız için başka bir şey sormak istiyorum. Biraz önce yazarlara güven olmuyor dediniz. Yazarlara karşı güvensizliğinizin nedenini doğrusu çok merak ettim. Neden böyle bir duyguya kapıldınız? Daha önce güveninizi sarsacak bir olay mı yaşadınız? Bu hayatın içinde bizlerin yaşamadığı hiçbir şey kalmıyor. Gerçi sizden önce tanıdığım bir gazeteciydi ve erkekti. Ha bir gazeteci, ha bir yazar. Yazan herkes yazar değil mi? O gazeteci benimle ve başka arkadaşlarımla söyleşi yapmak istiyordu. Yani bizim hayatımızla ilgili. Adamla bir restoranda buluştum. Bir süre sonra bana sarkmaya başladı. Önce aldığı içkinin etkisiyle olduğunu düşündüm ama zaman geçtikçe öyle olmadığını anladım. Aklı başındaydı. Adam söyleşiyi unutmuş, beni nasıl yatağa atacağının hesabını yapıyordu. Orospu olabiliriz ama her şeyin bir raconu var. Benimle açık açık seninle yatmak istiyorum diyerek parasını ödese yatarım. Zaten işim bu. Ama adam söyleşi için buluşuyor, sonra işi kurnazlığa döküyor, çirkinleşiyor. Hem çok sinirlendim hem de çok gücüme gitti. Tam 3 gün ne konuşacağıma dair kafa yormuştum. Yaşadıklarımı bir bir gözümün önüne getirerek bir daha acı çekmiştim. Adam masanın altından bacağıma sürünüyordu. Birkaç defa bacağımı çektim ama yine devam etti. Yemek boyunca kendimi zor tuttum, belki sarhoştur diye. Yemekten sonra arabasına binince elini külotumun içine kadar sokunca dayanamadım. Pezevenk diyerek yüzüne bir tokat atıp arabadan indim. Arkamdan küfür ediyordu. Sonra arkasından baktım, sarhoş falan değildi. Arabasını gayet güzel kullanıyordu. Siz bir erkek yazar olsaydınız sizinle konuşmak için kılımı bile kıpırdatmazdım. Şimdi anladınız mı neden öyle konuştuğumu? Anladım. Teşekkür ederim. İsterseniz yaşadığınız tecavüz olaylarına geçelim. Tabii siz istiyorsanız. İstiyorsanız o gazetecinin adını söyleyebilirim. Hayır, buna gerek yok. Söyleseniz de adını kullanmam. Üstelik her kimse adını bile bilmek istemiyorum. Şimdi sizi dinliyorum. Bir gün iş için bir yol kenarında bekliyordum. Bir taksi durdu, içinde 4 kişi vardı. Pazarlıktan sonra arabaya bindim. Arabayı şehrin dışında sessiz bir yere çektiler. Benimle bir kişi pazarlık etmişti. Ben o kişiye önce ücreti ödemesini söyledim. 4'ü birden gülmeye başladılar. Pazarlık ettiğim kişi, ücret ödeyeceğimizi kim söyledi? Amın mı eskiyecek orospu diye üzerime saldırdı. Öteki 3 kişi arabadan inmiş kapıyı kapatmışlardı. Adamla biraz boğuştum. Adamın saçını başını yolup küfür ediyordum. Birden arabanın kapısı açıldı. 3 kişiden birisi saçımdan tutarak kafamı arabanın kapısından dışarı çekip yüzüme bir silah dayadı. Hala para istiyor musun kaltak dedi. Yine de can tatlıdır, ağlamaya başlamışım. Ne kadar yalvardımsa dinlemediler. 4'ü de sırayla bana tecavüz ettiler. Üstelik işleri bitince bütün paramı alarak beni orada bırakıp gittiler. Hava aydınlanana kadar orada öylece bir ağacın dibine kıvrılıp kaldım. Hava aydınlandıktan sonra yürüyerek döndüm. Bir başka günde iyi giyimli 50 yaşlarında bir adam beni aldı. Pazarlığımızda ne dedimse kabul etmişti. İçten içe kıyak bir iş aldım diye seviniyordum. Beni bahçe içinde bir eve götürdü. Her şeyden çok zengin olduğu anlaşılıyordu. Beni karşısına oturtup içki içmeye başladı. Bakışlarından korkmaya başlamıştım. Bir süre sonra bana da viski doldurup verdi. Aslında işteyken ne olur ne olmaz diye mecbur kalmadıkça içki içmem. O gibi durumlarda her zaman aklı başında olmak iyidir. Hiç konuşmuyorduk. 3. viskiden sonra bana soyun dedi. Önce paramı isterim dedim. Birden beni dövmeye başladı. Üstümü başımı parçalarcasına soyuyordu. Çok korkmuştum. Bir ara boynumu koparacağını düşündüm. Beni zorla soyup 2 defa üst üste arkadan tecavüz etti. Sonra hiçbir şey söylemeden beni arabaya alıp kimsenin olmadığı bir sokakta bıraktı. Öylece kala kalmıştım. Camdan eğilerek böylesi daha zevkli oluyor güzelim diye gülerek çıkıp gitti. Bir taksi bulana kadar rastgele yürüdüm. Kendimi eve zor attım. 3 gün yataktan çıkmadım. 3 gün boyunca hep ağladım. Daha 1 ay bile üstünden geçmedi şimdi anlatacağım olayın. Adamla pazarlık edip otele gittik. Aslında daha arabadayken anlamıştım niyetini ya. Yine de emin olamıyor insan. Kapıdan girer girmez üzerime saldırdı. Önce paramı ver sonra dedim. Acelen ne orospu dedi. Anlamıştım tecavüz edeceğini. Ne zaman para ödemek istemeyen biri olursa anlıyorum tecavüze uğrayacağımı. Adam birdenbire babam olmuştu sanki. Üzerine atılıp vurmaya başladım. İki elimi birden arkadan boynumdan aldığı fularımla bağladı. Bağırmaya başlamıştım. Yatağın yanında duran tuvalet kağıdını çözüp çözüp ağzıma tıktı. Islanan kağıtlar boğazıma kaçmasın diye bağırmaktan vazgeçtim. Beni yüzü koyun karyolanın üzerine yatırıp saatlerce dura dinlene tecavüz etti. Üstünü giyindikten sonra çıkmadan ellerimi çözdü. Felçli gibi olmuştum. Kollarım tutmuyordu. Kapıdan çıkıp giderken sadece alçak diyebilmiştim. Yaşadığım tecavüzlerin hepsi birbirine benziyor. Artık anlatmak istemiyorum. Canım çok sıkıldı. Ağlamak istemesem de bazen oluyor böyle. Kusura bakma. Şimdi bir kahve içelim mi? İkimiz de biraz dinlenelim. Sonra başka sorularım olacak. Ama tecavüzle ilgili değil. Bir saat sonra. Bütün bu yaşadıklarınızdan yola çıkarsak çok kolay bir yaşantınız olmadığı görülüyor. Hiç doktora gittiniz mi? Yani bir psikiyatri yardımı aldınız mı? Hayır, hiç gitmedim. Buna gerek görmedim. Doktor benim yaşantımı değiştirebilir mi? Bana yaşadıklarımı unutturabilir mi? Kaderimi tersine çevirebilir mi? Belki bu söylediklerinizi yapamaz ama yine de en azından hayata daha farklı bakmanıza, biraz rahatlamanıza yardımcı olabilir. Bence bunu biraz düşünün. Müsaade ederseniz bir şey daha sormak istiyorum. Hiç ailenizle, yani anneniz ve kardeşlerinizle haberleşebildiniz mi? Hayır, haberleşemedim. Onları aramayı aklıma bile getiremedim. Kardeşlerini, anneni özledin mi? Tabii ki çok özledim. İlk zamanlar bu anlamda çok acı çekiyordum. Kardeşlerim rüyalarıma giriyordu. Hiç gözlerimin önünden gitmiyorlardı. Zavallı annem, onu hep ağlarken hatırlıyorum nedense. Dayaktan morarmış yüzünü, kollarını, bacaklarını hatırlıyorum. Hala yaşıyor mu, öldü mü bilmiyorum ama şimdi sanki yüzlerini bile unuttum. Bugün kardeşlerimi görsem belki de tanıyamam. Size tecavüze uğradığını anlatan bir kadın arkadaşınız oldu mu? Bu işi yapan bütün kadınlar tecavüze uğrarlar. Yalnız tecavüze uğradıktan sonra bu yola düşen bir arkadaşım var. O da babası tarafından tecavüze uğramış. Onun durumu benden de beter. Sizden rica etsem benimle söyleşi yapması için kendisiyle konuşur musunuz? Söylerim. Kabul ederse sizi arayıp tanıştırırım. Sevdim sizi. Çok teşekkür ediyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kızı olan annelere bir şey söylemek istiyorum. Lütfen kızlarınızı iyi koruyun. Erkek olan mahluka güvenmeyin. Babası olsa bile. Ama bütün erkeklere tecavüzcü gözüyle bakmak doğru değil, öyle değil mi? Ben bakarım. Hiç iyi birisiyle karşılaşmadım. Benimle konuştuğunuz için, güveniniz için teşekkür ediyorum. Annemden sonra ilk defa çocukluk yıllarında olduğu gibi kendimi iyi hissettiğim bir sofrada güzel yemekler yedim. Sizi hiç unutmayacağım. Bir şey söylemek istiyorum ama. İstediğiniz her şeyi sorup söyleyebilirsiniz. Çekinmenize gerek yok. Bu beni sevindirir. Bu gece burada, bu evde sizinle kalabilir miyim? Şu koltuğun üzerinde de uyuyabilirim. Böyle hissetmeniz beni gerçekten sevindirdi. Tabii ki kalabilirsiniz. 6. ayrımın sonu, sayfa 115.